Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 1 Temmuz 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Merda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Türkiye Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Tarkan Zengin'le birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz olacak. Stüdyomuzda konuğumuz ise Polis Akademisi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz olacak. Yaşanan son gelişmeleri Mehmet Levent Yılmaz'a soracağız. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabah gazetesinin manşeti "Gelin barış koridorunu inşa edelim." Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde liderlerle görüşmelerinin perde arkasını ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yaptığı güvenli bölge önerisini anlattı. Koalisyon güçleri mali destek versin, TOKİ olarak güvenli bölgede konutlar yapalım, aileler çadırdan kurtulup buraya barış ortamına gelsinler, ekip bitsinler. Derinliği 30-40 mile çıkaralım, gelin bunu yapalım. Trump S-400 ve F-35'lerle ilgili çok dürüst ifadeler kullandı. Böyle anlatması takdire şayan. Ben de sizi bu yönünüzle seviyorum dedim, bu süreci sıkıntısız aşacağız. Putin'e İdlib'deki saldırılar konusunda rejimi uyarmasını söyledik. S-400'ün ilk serisi 1 hafta 10 gün içinde inmiş olacak. Macron'a bak Kıbrıs meselesinde sen konuşamazsın dedim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Japonya'daki Türklere FETÖ uyarısı başlığı var. Başkan Erdoğan, Japonya'nın Nagoya kentinde bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluştu. Nagoya Bunri Üniversitesi'ndeki konuşmada Erdoğan, FETÖ'ye bağlı okul, dernek ve şahıslar burada hala faaliyette. FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına, kara çalmalarına izin vermeyin, bu mücadelede sizlerden destek bekliyoruz dedi. Milliyet gazetesinin manşeti bu süreci aşacağız. Osaka'daki temaslarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 ve F-35'lerle ilgili öyle zannediyorum ki sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız diye konuştu. Trump'ın S-400 ile ilgili konumunu belirlediğini açıklayan Erdoğan, teknolojik olarak bir S-400'ün 3 Patriot'a bedel olduğunu söyledi Erdoğan. Eğer şartlar S-400 ile eşit bile olsa biz Patriot alırız ama eşit olmazsa kusura bakmayın menfaatimizi düşüneceğiz dedi. F-35'lerin bir noktaya geldiğini belirten Erdoğan, 1.4 milyar dolar verdik ama sen malımızı vermiyorsun. Böyle anılmak da iyi bir şey değil. Ne böyle tüccar olur ne de müşteri. Bunu da çok açık ve net söylemek bir insanın dürüstlüğüne işaret eder. Vermemek Amerika Birleşik Devletleri'ne yakışmaz diye konuştu. Putin'e de İdlib'deki saldırılar konusunda rejimi uyarmasını söylediklerini anlatan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru ifadesi içinde insanlar oraya barış ortamını yakalamak için gelecekler. Hem güvende olacak hem de artık benim için savaş bitti diyecekler. Biz tedbirimizi alacağız dedi. Erdoğan Japonya'nın Kyoto şehrinde Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği temalı sergiyi ziyaret etti. Ardından da Aragüler sergisinin açılışını gerçekleştirip Altes Prenses Akiko ile sergiyi gezdi diyor Milliyet gazetesi. Hemen yanda kime Beyaz Saray daveti başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Kuzey-Güney Kore sınırındaki silahsızlandırılmış bölgede buluştu. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, kuzey tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore'ye ayak basan ilk Amerika Birleşik Devletleri lideri oldu. Sınırı geçmesi için hoş olmayan geçmişi sona erdirecek cesur ve kararlı bir eylem diyen Trump, kimi Beyaz Saray'a davet etti demiş Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti sıkıntısız çözeriz. Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan yaptırım gerilimini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız dedi. Trump'la görüşmemiz çok olumlu bir havada geçti. Kendileri S-400 ve F-35'ler konusunda bize destek veriyor. Yaptırımlara ilişkin olarak farklı opsiyonlara baktıklarını ve Türkiye'ye adil muamele yapılmadığını açıkça ifade etti. Halkbank konusunun kısa sürede çözüleceğini ümit ediyoruz. Teknolojik olarak bir S-400, 3 Patriot'a bedel. Buna rağmen biz şartları görelim. Eğer şartlar S-400 ile eşit bile olsa biz Patriot alırız. Ama eşit olmazsa kusura bakmayın, o zaman sen menfaatini düşünüyorsan biz de menfaatimizi düşüneceğiz. Bunu da açıkça söyledik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşam gazetesinin manşeti nafakaya vicdan kriteri. Yargıtay, kanserli eşinden boşanan kadının nafaka talebini reddeden mahkemeyi haklı buldu. Hasta eşine bakmayana nafaka verilmez. Kanser tedavisi gören Adem B., eşinin kendisine bakmadığı, bunun için devletten bakım parası almaktansa dışarıda iş bulduğu gerekçesiyle boşanma davası açtı. Eşi Sanem B. de kocasına hakaret davası açtı. Mahkeme çifti boşarken Sanem B.'nin nafaka talebini reddetti. 10 bin lira da tazminata mahkum etti. Temize bakan Yargıtay tazminatı kaldırdı ancak hasta eşine bakmayan kadın nafaka hakkını kaybeder dedi. Star gazetesinin manşeti Suriye'nin kuzeyi için tarihi teklif, barış koridoru. Başkan Erdoğan, G20 zirvesinde Suriye'de mültecilerin topraklarına dönebilmesi için liderlere çağrı yaptı. Terör koridoru olarak belirlenen yerde kuzeyden güneye doğru mülteciler için 32 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturalım. Burada biz devlet olarak TOKİ ile devreye girebiliriz. Diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa, koalisyon güçleri bize mali destek versinler ve biz buralarda yerel mimariye de uymak suretiyle içinde bahçesinde ekip biçebileceği, hayvancılık yapabileceği konutlar inşa edelim. Koalisyon güçleri onların barış ortamında yaşamaları için tedbirleri alacak. Biz de tedbirlerimizi alacağız. Gerekirse bazı bölgelerde tarım endüstrisi alanında organize sanayi bölgeleri oluşturup bu yönde de meslek edindirme gibi bir adım da atarız. Orada bu işe alan da müsait. O zaman mutabık kaldığımız takdirde derinliği 30-40 mile çıkarabiliriz. Biz onlara bunları söylüyoruz, hayır demiyorlar, güzel diyorlar. Sayın Guterres'e bunun başını sizin çekmeniz lazım dedi. Türkiye gazetesinin manşeti S-400 ve F-35'te kriz yok. O iş artık bitmiştir. Erdoğan, Trump'la görüşmesinin detaylarını anlattı. S-400 krizi yaşanmayacak, F-35'ler içinde bize hak verdi. Cumhurbaşkanı G20 temaslarını takip eden gazetecilerin sorularını cevapladı. S-400 meselesi sıkıntı olmadan aşılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı zihin arkasında bir şeyler saklamıyor. Trump, S-400 ile ilgili ekibindeki karşı çıkanların gözü önünde size yapılan adaletsizlik dedi. F-35'ler içinde parasını ödediği uçakları almak istiyorlar. Bundan doğal ne olabilir ki ifadesini kullandı. Erdoğan'ın diğer mesajları da şöyle. Esad'ın İdlib'deki saldırıları için Putin'e uyarmasını söyledik. Eğer rejimin bir daha yanlışı olursa gereken dersi yine alacak. Güvenli bölge için Suriye'de TOKİ ile devreye girebiliriz. Sanayi bölgeleri kurabiliriz. Kaşıkçı cinayeti için bu konuyu gündemden düşürmek için birileri çok ciddi paralar dağıtıyor, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Pazarlıkta çetin olmayı severim." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la G20'deki görüşmesinin çok olumlu havada geçtiğini, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın S-400 ve F-35 meselesinde Türkiye'ye destek verdiğini söyledi Erdoğan. Trump'ın "Erdoğan çok çetin biri" sözlerini hatırlatan gazetecileri de "Pazarlıkta çetin biriysem ki severim, bu iyi bir şey" karşılığını verdi. Milat gazetesinin manşeti "Bedeli ağır olur." Libya'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin darbecisine sert cevap demiş Milat gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Libya'da iç savaş fitnesine ateş taşıyan darbeci Hafter'in tehditlerine Türkiye'den sert tepki. En küçük saldırıya en ağır şekilde mukabelede bulunulacaktır. Yeni Akit gazetesinin manşeti "Sen Kıbrıs'ta konuşamazsın." Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a haddini böyle bildirdi. G20 zirvesinin ardından Japonya temaslarını değerlendiren ve beraberindeki gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, S-400'ler, Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot alımı, İdlib, Münbiç, Filistin ve Mısır konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan, sık sık Türkiye aleyhinde beyanatlar veren ve Doğu Akdeniz'e uzanmaya çalışan Macron'a da "Kıbrıs'la uzaktan yakından ilgin yok, sen Kıbrıs'ı konuşamazsın" dediğini aktardı. Yeni Birlik gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Yeni Birlik gazetesinin manşeti "Bedeli çok ağır olacak." Akar'dan Hafter güçlerinin tehdidine sert yanıt. Bakan Akar, Hafter güçleri sözcüsünün tehditlerine ilişkin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir dedi. Libya'da Trablus'a gerçekleştirdikleri saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentinin kontrolünü kaybeden Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmet Buzeyd el-Mismari'nin tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit ettiği hatırlatılarak değerlendirilmesi sorulan Bakan Akar, Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya'daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini vurguladı. Birleşmiş Milletler tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak barış ve istikrar için çalışmalara devam edileceğine dikkati çeken Akar, tarafımıza yöneltilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir ifadelerini kullandı.
Ankara'da gündemde neler var?
de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Doğan Can Aksoy hattımızda bizi bekliyor. Doğan Can Aksoy günaydın.
Size de günaydın.
Gündemde hangi manşetler var?
Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım. Merkez Haberler'de gündem vermeye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya'daydı bildiğiniz üzere. Japonya'daki temasları sürüyordu G20 zirvesi kapsamında. İşte bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japon İmparatoru Naruto'yu ziyaret edecek. Daha sonra ise Başbakan Shinzo Abe ile birlikte bir çalışma akşam yemeği gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemine bakalım. Siyasetin gündemine bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin parti meclisini toplayacak. Milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinde katılacağı toplantıda İstanbul seçimine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisinde. Tabii Ankara'nın bir diğer önemli gündem maddesi de aslında FETÖ yargılamaları. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda devam ediyor. Bu noktada bugün devam eden davalar arasında Akıncı Üssü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı davaları devam ediyor olacak. Sincan'da bu davalar görülmeye devam ediyor olacak. Tabi diplomaside de önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Libya'da sıcak günler yaşanıyor. Türkiye, Libya'da Halife Hafter güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılmamaları halinde Hafter unsurlarının meşru hedef haline geleceği uyarısında bulunmuştu. Bu noktada açıklamalar peş peşe gelmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da açıklamaları oldu. Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları olmuştu. İşte bu noktadaki gelişmeler de bugün yine gün boyunca takip ediliyor olacak. Haber merkezimiz tarafından eğitim başlığına bakacak olursak da bugün aslında gençleri ilgilendirecek önemli bir konu var. Çünkü LGS tercihleri bugün alınmaya başlanacak ve 12 Temmuz'a kadar da sürüyor olacak LGS tercihleri. Tabii ki bir diğer önemli gündem maddemiz ise bugün kurban kesim tanıtım toplantısı gerçekleştiriyor olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu tanıtım toplantısına katılacak ve vekalet yoluyla 2019'da kurban kesecekler için ücretler belirlenmiş olacak bugünkü toplantıda diyelim ve Ankara'nın gündemini bu şekilde özetleyelim.
Doğan Can Aksoy teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Türkiye Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Japonya'nın Osaka şehrindeydi. Bu zirvenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. O açıklamalar çeşitli başlıklar halinde manşetlerde yer alıyor. Bir kere bu zirvenin bizim açımızdan en merakla, dikkatlice takip edilen tarafı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yapacağı ikili görüşmeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. S-400'ler ve F-35'ler başlığı önemliydi. Çıkan sonucu nasıl değerlendireceksiniz?
Şöyle Arzu Hanım, şimdi bizim bu S-400 meselesi Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde, hem NATO çerçevesinde hem uluslararası ilişkiler çerçevesinde hem de Türkiye'nin kendi savunmasını yapması açısından gündemimizde. Belki de hiç kimsenin beklemediği bir şekilde Trump aslında Türkiye'nin bu konuda haklı olduğunu, hakkının teslim edilmesi gerektiğini doğrudan kendisi söylemiş oldu. Biz sadece bu hava savunma sistemleriyle ilgili değil, işte Patriot'larla ilgili değil, daha önce birçok savunma sanayi ürününde aslında aynı sorunları yaşamıştık. Yani ihtiyacımız olan ürünleri parasıyla alamama gibi bir sorunla karşı karşıyaydık. Hatırlarsanız insansız hava araçları, bu Heronlar bir ara gündemdeydi. Yani yine Amerika'dan alacağımız insansız hava araçları bize parasıyla satılmadı. Daha sonra aldık ama arızalandığı zaman bu sefer tamiri yapılmadı. Terörle mücadelede o dönem çok zaman kaybetmiştik. Ne zaman ki kendimiz yapmaya başlayınca Arzu Hanım, ya da başka alternatiflerle başka ülkelerden almaya başlayınca, bu sefer niye bizden almıyorsunuz diye bir sorun ortaya çıkıyor. Dolayısıyla S-400'lerde de durum buydu. Yani önce talep etmemize rağmen Amerikan Kongresi'nden geçmedi. Satmadılar. Biz ihtiyacımız olan bu savunma sistemlerini Rusya'dan alınca, bu sefer niye oradan alıyorsunuz diye tepki göstermeye başladılar. Bu aslında bizim genel o savunma sahindeki problemlerimizden bir tanesi, ama Amerikan Başkanı'nın bunu, biz daha önce bunu defalarca ülke olarak bu konuda yazan, çizen gazeteciler, yazarlar hep söylemişlerdi. Bunun doğrudan Trump'ın ağzından söylenmiş olması gerçekten bu G20 zirvesinin bence bizim ülkemiz açısından en önemli sonuçlarından biriydi. Üstelik Trump bunu orada bulunan bütün işte danışman, ulusal güvenlik danışmanından tutun bakanların olduğu bir ortamda söyleyerek Türkiye'nin aslında bu ihtiyacını gidermesi gerektiğini ifade etmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da yani Patriot, biliyorsunuz bununla ilgili de aslında bakabiliriz, alabiliriz diye bir 6 ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman bu konu gündeme geldiğinde yine görüşmeler başlamıştı ama son tahlilde kongre bunu yine vermeyiz demişlerdi. Şimdi yeniden gündeme geldi. Şartlarını görürüz. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti. Maliyet unsurlarını inceleriz, şartlarını görürüz. Bir de Arzu Hanım, çok bilinmeyen, aslında bu tür savunma sanayi teknolojilerinde, bu tür alımlarda ülkeler teknolojiyi de aynı zamanda veriyor. Yani bizim S-400 ile ilgili yaptığımız Rusya ile anlaşma sadece bir ürünü almak değil. Aynı zamanda o ürünün teknolojisini de alıyoruz ve ben şu andaki Türkiye'nin savunma sanayindeki geldiği nokta itibariyle çok uzak olmayan bir zaman diliminde belki kendi S-400'ü aşan güvenlik sistemlerini kendinin kurabileceğini, hatta başka ülkelere satar hale geleceğini de düşünüyorum. Şu andaki teknolojik altyapımız itibariyle, ya bir taraftan milli gemisini yapan, bir taraftan milli muharip hava uçağını yapan, diğer taraftan biliyorsunuz cumartesi günü Gökbey olan uçağımız ikinci prototipinin uçuş testlerini de geçti. Öte taraftan yani bütün savunma alanında bu tür milli projelere, milli silahlara imza atan Türkiye'nin o aldığı teknolojinin üstüne yeni şeyler koyarak daha gelişmiş sistemler kurabileceğini biliyoruz. Yani belki Amerika ile yapılan anlaşmada en önemli sorun bu. Yani sadece ürünü veriyorlar, ürünü vermek yetmiyor. Yani az önce konuştuk, örneğin Heronları biz aldığımızda eğer uydu görüntülerini size o insansız hava araçları vermiyorsa, ki vermiyorlardı, ya da bir problem olduğunda, arızalandığında tamirini yapacak bir personel yetiştirmenize imkan vermeyecek bir sözleşme imzalamışsanız Arzu Hanım, aldıklarınızın hiçbir anlamı olmuyor. Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi, yani Patriot varsa ihtiyaç bakarız, maliyetine, teknolojiyi verip vermeyeceklerine göre ona göre bunu yeniden değerlendirebiliriz dedi.
Evet, bir de acaba bir yaptırım olur mu tartışması vardı. Eğer S-400'ler Türkiye'ye gelirse bu soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı bir yaptırım sözü duymadık Trump'ın ağzından dedi. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamayı?
Yani şöyle, uluslararası ilişkilerde, bu tür devletler arası münasebetlerde Arzu Hanım, yani devlet başkanlarının ağzından çıkan sözler, bir de uygulamaya bakmak lazım. Daha önce Trump'ın çeşitli defalar kendi ağzından çıkan sözlerle sonra uygulamalara baktığımızda bir takım çelişkiler olduğunu görüyoruz. Ama bunu basının önünde, kamuoyunun önünde, bütün muhatapların önünde ifade etmesi yani bizim yani onun dışında hani neye inanacağız, neye güveneceğiz yani düşünmek lazım. Ama sözünün arkasında durması gerektiğini ifade edelim. Zaten yaptırım ya da başka bir şey yapıp yapmamalarına temel olarak Türkiye bakmıyor. Türkiye'nin durduğu yer öteden beri kendi ihtiyacı olan bir savunma sistemini kuruyor. Yani bizim ülkemizin bölgesel riskleri, küresel riskleri, etrafında olup bitenler Arzu Hanım, buna baktığımızda Türkiye'nin yapması gereken bir şey ve Sayın Cumhurbaşkanı da daha önce de söylemişti. Yani bu mesele bizim için artık bitmiştir. Yani yeniden görüşülecek ya da düzeltilecek bir şey değil. Bu mesele bizim ihtiyacımız var. Yani ben şunu anlamakta da zorlanıyorum. Yani bir ülkenin kendine has riskleri analiz ederek buna ilişkin önlemler alması, tedbirler alması başka ülkeleri niye rahatsız eder bunu bilmiyorum. Yani hep NATO çerçevesinde tartışılıyor mesele ama yani NATO'nun bize terörle mücadelede başka risklere karşı destek olmadığını da müteaddit defalar gördük. Dolayısıyla bunu görmüş bir ülke olarak Arzu Hanım, yani yapmamız gereken ihtiyacımız olanı karşılamak ama bu başka ülkelerle ilişkilerimizde bir problem olacağı anlamına da gelmiyor. Yani anlayışla karşılanması gerekiyor. Nitekim F-35'lerde de yani orada yaptırım sürekli konuşuluyor. Ama şunu unutmayalım ya da hani bilinmiyor mu çok bu konuda emin değilim. Yani biz F-35'lerde bir uçak alıcısı değiliz. 9 tane ülkenin olduğu bir program ortağıyız. Yani F-35'lerin gövde bölümü dediğimiz en önemli bölümlerinden birisi Türkiye'de üretiliyor. Yine o anlaşmaya göre, protokole göre F-35'lerin Orta Doğu'daki en büyük bakım merkezi Türkiye olacak. Yani savunma sanayinde ya da bu tür uçaklarda bakım çok önemli. Yani o Türkiye'nin de şu anda kapasitesi itibariyle F-35'lerin bakım üssü olacak Türkiye. Dolayısıyla yani bu yaptırımlar evet konuşuluyor ama yani altına imza atılmış anlaşmalar var. Eğer bu anlaşmaların, devletlerin sözünün ya da imzasının bir anlamı olmayacaksa yani söylenecek söz doğrusu yok. F-35'lerde de yani uzun zamandır yaptırım konuşuluyor ama bizim yaklaşık 40 personelimiz şu anda pilot ve teknik personelimiz Amerika'da eğitim alıyorlar. Yani iki tane uçağımız F-35'imiz biliyorsunuz teslim edildi. Dolayısıyla yani bizi sanki bir ürün alıp da o ürünü satmaktan vazgeçtim ben satmıyorum diyecekleri bir şey değil. Altına imza atılmış bir program ortağının çıkarılması çok da kolay değil. Zaten o program ortaklarından diğer ülkelerin açıklamaları var bu konuda. Ya yani onların hiç de bu meseleye sıcak bakmadıkları, Türkiye'nin program ortağı olarak devam etmesi gerektiğini ifade ediyorlar.
Peki şimdi bir de tabii bu zirvede Suriye meselesi de konuşuldu. Hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye'de Münbiç ve İdlib başlıkları çok önemli. İdlib'deki saldırılarla ilgili Putin'in rejimi uyarmasını istedik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye ile ilgili gelişmeleri nasıl değerlendireceksiniz? Bir de Türkiye, İran, Rusya arasında önümüzdeki süreçte bir zirvenin olabileceğini, çalışmaların yapıldığını dile getirdi.
Şimdi Suriye meselesi yani Türkiye'nin 2011'den beri gündeminde ve öyle görünüyor ki bu konu Türkiye'nin belli bir dönem daha gündeminde olacak. Gerek mültecilerle ilgili gelişmeler, gerekse sınırımızdaki gelişmeler itibariyle. Şimdi burada İran'ın, Rusya'nın ve Türkiye'nin ortak işte çatışmasızlık bölgeleri oluşturup buralarda hem Türkiye'den göçmenlerin ülkelerine dönmelerini sağlayacak bir sistem kurmak istiyor Türkiye. Öteden beri zaten Türkiye başından beri bunu savunuyor ama bir türlü bu gerçekleşmiyor. Ama rejimin yani bazen şeyi çok anlayamıyoruz. Gerçekten rejimi bu İran ve Rusya durduramadığı için mi yoksa danışıklı bir anlaşma mı var aralarında onu bilmiyoruz. Ama yani bu meseleyi Türkiye'nin politikaları çerçevesinde eğer çözülürse hem insani çözümler bulunabilir hem de daha fazla insanın ölmemesi, daha fazla bedel ödenmemesini de gerektirir. Bu konuda Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı görüştü. Öyle görünüyor ki bir süre daha bu duracak. Yani doğrudan görüşmenin ben her zaman daha anlamlı sonuçlar üreteceğini düşünüyorum. Sonuçlarını bu birkaç gün içerisinde göreceğiz diye ama ben olumlu bir netice vereceğini düşünüyorum. Bu görüşmelerin sürdürülmesi gerekiyor. Yani sadece Türkiye aslında yani Suriye meselesine odaklanamıyor. Yani bir taraftan işte kendi iç sorunları var. Bir taraftan pençe hareketiyle askerlerimiz Kandil'e giriyor. Yani yurt içi ve yurt dışı sınır ötesi operasyonlarla birçok alanda Türkiye mücadele veriyor. Dolayısıyla bazen Türkiye'nin dikkatleri başka tarafa çekildiğinde hemen rejimin ya kontrol noktalarını ya da sivillere yönelik saldırılarını görüyoruz. Bir taraftan Doğu Akdeniz meselesi var. Yani hakikaten Türkiye çoklu bir denklem içerisinde sürekli sıkıştırılmak, zor durumda bırakılmak isteniyor. Ama etkili bir politikayla inşallah yani birçok sorunu hallediyoruz. Bunu da halledeceğimizi düşünüyorum. Ama ben bu bizzat görüşmelerin bu hafta içerisinde olumlu bir takım yansımaların olacağını düşünüyorum.
Evet, Suriye'nin kuzeyle ilgili bir barış koridoru ifadesi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?
Burada şöyle Arzu Hanım, yani ta bu Suriye meselesi gündeme geldiğinden beri Cumhurbaşkanı'nın aslında söylediği bu. Yani şunu da çok anlamak lazım. Türkiye'nin Suriye sorunu Hatay sınırından çözülecek ya da o hattan çözülecek bir mesele değil. Yani işte Münbiç'ten, İdlib'den yani orada bir koridor oluşturursanız hem ülkemizin ulusal güvenliğini hem de sivillerin can kaybını önleyecek bir sistemi kurabiliriz. Dolayısıyla bu kurulmalı. Yani bunun kurulması sadece bir güvenlik koridoru anlamında değil, terör örgütlerinin de ülkemize sızmasını engelleyecek bir şey sonuç ortaya çıkaracak gibi çıkaracaktır diye düşünüyorum.
Peki şimdi arkadaşlarımız bir dinleyici sorusu ilettiler. Avustralya'dan bir dinleyici soruyor. Amerika Birleşik Devletleri F-35'leri vermekten vazgeçerse Türkiye'ye tazminat ödemesi gerekmiyor mu demiş. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi yani ben yani F-35'lerle ilgili tekrar edelim. Yani ikili bir anlaşma yok. Yani Amerika ile F-35 senden 100 tane F-35 alacağız. Şunu vereceksin. Vermediğin takdirde şöyle bir ceza ödeyeceksin diye bir şey yok. 9 tane program ortağı var. 9 ülkenin. Yani bunlar F-35'leri yapmayı taahhüt etmişler. Kimisi uçağın motorunu, kimisi uçağın gövdesini, kimisi uçağın kanatlarını yani bunları yapacak. Ve F-35'ler de sadece yapılmakla değil ondan sonraki süreçte F-35'lerin uçabilmesi, kullanım ömrünün artması için de bakım onarımlarının yapılmasıyla ilgili anlaşmalar yapılmış. Dolayısıyla Amerika'nın tek başına oradaki bütün ülkelere talimat verip çıkarın demesi diye bir şey yok. Tazminat da dolayısıyla bu anlamda benim bildiğim öngörülen bir tazminat yok. Eğer yani bunlar da bugün konuşulan bir şey değil. Uzun yıllardır yapılmış, altına imza atılmış bir şey. Biz bu konuda yine yakın zamanda Almanya'nın, İngiltere'nin de bu konuda Türkiye'nin F-35'ten çıkarılması diye bir şey söz konusu değil. Bunu biz doğru da bulmuyoruz diye ifadeleri var. Dolayısıyla onu bilelim. Yani Amerika bu meselenin patronu değil, tek başına karar vereceği bir şey de değil.
Peki, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ekonomik ayağa açıklanan yüzyılın planı adıyla lanse edilen İsrail-Filistin sorununa yönelik bir plandan bahsedildi. Onunla ilgili açıklamaları olmuş. Filistin davasını bitirme niyeti taşıyan bir plan bu. Filistin'in üzerine yatmak istiyorlar diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu açıklamaları nasıl değerlendireceksiniz?
Filistin meselesi yani Türk dünyada aslında İslam coğrafyasının temel meselelerinden bir tanesi. Bu dünyada gerçekten vicdanlı insanların da meselesi, sadece Müslümanların değil. Oranın Arzu Hanım nasıl işgal edildiğini fotoğraflara baktığımızda görüyoruz. Yani çok çarpıcı, biliyorsunuz, bir fotoğraf var. İşgalin başladığında küçücük bir İsrail toprağı giderek neredeyse Filistin topraklarının tamamının işgal edildiği bir ortama dönüştü. Gazze dediğimiz yer yani gerçekten dünyadan soyutlanmış, dünyanın en büyük açık hapishanesi haline dönüştürülmüş, insanların en temel ihtiyaçlarının bile giderilmesine fırsat verilmeyen bir yer haline gelmiş. Şimdi bütün bunları yapmışsınız, yani bir ülke işgal etmişsiniz, binlerce insanı katletmişsiniz. Bu yetmiyormuş gibi şimdi ellerinde kalan o az dediğimiz toprakları da bile onları kovmak için, üstüne oturmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Burada tabii dün çok benim de içimi acıtan bir görüntü vardı. Yani İsrail'in Amerika Büyükelçisi yer altından, biliyorsunuz, Kudüs işgal ediliyor. Yani sözde işte bir takım çalışmalar için yapıldığı söyleniyor. Ve dünyanın bir ülkesi olan Amerika'nın İsrail'deki büyükelçisi o alttaki duvarları yıkan görüntüsü hakikaten çok iç acıtıcı bir şey. Yıllardır yani yaşadıkları zulümler yetmiyormuş gibi o ellerinde kalan son toprak parçalarını da vatanlarından zaten sürülmüş. Yani milyonlarca insan mülteci durumunda Lübnan'da, Suriye'de, başka ülkelerde. Dolayısıyla bu çok tehlikeli bir adım. Yani başta zaten Kudüs'ün başkent ilan edilmesiyle başlayan ve şimdi de üzülerek söyleyeyim yani bunu Amerika tek başına yapmıyor. İşte kendisine bulduğu bazı Arap ülkelerinden kukla yöneticiler eliyle bunu yürütüyor. Çok tehlikeli bir adım. Yani biz şunu biliyoruz, sadece güçlü olmak değil, aynı zamanda haklı olmak da gerekiyor. Filistin halkı haklıydı, haklı. Bunu dünyanın bütün vicdanlı insanları, ülkeleri böyle görüyor. Ben de öyle görüyorum. Sonuç ne olur bilmiyoruz ama yıllardır bu sömürülen, baskı altında tutulan ülkeyi yeni bir çerçeveye oturtmak istiyorlar. İnşallah başaramazlar. Yani bu meseleyi çok konuşan da yok aslında. Cumhurbaşkanımız sağ olsun gündeme getiriyor. Onun dışında da güçlü bir şekilde konuşan kimse yok. Zaten konuşanları da Mısır'da işte Mursi'yi şüpheli bir şekilde katlettiler. Başka işte Sudan'da konuşuluyordu. Orayı bir darbe yoluyla hallettiler. İşte Suudi Arabistan'ın tutumu zaten belli. Dolayısıyla bu konuyu gündeme getirecek, konuşacak tek lider de Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Konuşmak, bu meseleyi olabildiğince adaletli bir zeminde halletmek lazım. Zaten adaletsizlik yapılmış. Yani bir ülkenin üstüne gelip çökmüşsünüz. Tabiri caizse topraklarından etmişsiniz. Evlerinden, yurtlarından etmişsiniz. Küçücük bir toprak parçası kalmış ellerinde. Ona bile tahammül edilmeyen bir sistem gerçekten çok rahatsız edici.
Peki, evet, açıklamaları bu şekildeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Japonya'da temasları devam edecek. Ardından yurt dışı gezilerinin Hindistan ve Çin ayağı da var. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim Arzu'nun, iyi yayınlar.
Sağ olunuz. Türkiye Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Polis Akademisi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Ekonomideki gelişmeleri konuşacağız ama tabii ki G20 zirvesini değerlendirmeye, bu kez sonuçlarıyla değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu zirvenin ekonomiye, hem bizim ekonomimize hem dünya ekonomisine yansımaları nasıl olur? Onu soracağız size. Zirve esnasında biraz önce de belirttiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşme, S-400'ler, F-35'ler meselesi, bunun sonucunun ekonomimize nasıl yansıyacağını çok konuştuk. Bir de Amerika-Çin ilişkileri, oradaki ticaret savaşlarının yönü nasıl olur? Dünya ekonomisine nasıl yansır? Bunu takip ettik. Siz nasıl değerlendireceksiniz zirvenin sonucunu?
Aslında şöyle G20 ile ilgili kısa bir bilgi verelim. Ondan sonra hani G20'den bir şey beklemeli miyiz konusunu açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Çünkü bu tarz toplantılardan aslında beklenti oldukça yüksek oluyor. Sonuçta dünyada 20 tane önde gelen ülke bir araya geliyor. Liderler seviyesinde bir araya geliyor. 2 gün boyunca heyetler arası toplantılar devam ediyor. Liderlerin hepsinin bir araya geldiği bir zirve toplantısı yapılıyor ve bir sonuç bildirisi ilan ediliyor. Ve çok beklenti oluşuyor. Ama G20 şöyle bir platform. Bir merkezi olan bir yer değil. Her yıl bir ülke dönem başkanlığını yapıyor. Bir sekreteryası olan bir kurum değil, yani bir uluslararası kuruluş değil. Her yılki dönem başkanı toplantıları organize ediyor. Dolayısıyla yani burada çıkan sonuçların yani sonuç bildirisine yazılan ifadelerin bir bağlayıcılığı yok. İyi niyetten öteye geçmiyor. Yani bir niyet ilanından öteye geçmiyor. Bu bakımdan G20'den çok büyük bir beklenti içerisinde olmamalıyız. Öte yandan G20 toplantılarının özelliği ikili görüşmelerin ön plana çıkması. Son özellikle birkaç yıldır sorun yaşayan veya sorunun tarafı olan ülkelerin liderlerinin bir araya geldiği bir platform. Biraz da zorunlu bir platforma dönüştü. Sonuçta G20 toplantıları bir takvim kapsamında yapılıyor ve liderler de ikili sorunlara ilişkin görüşmeleri G20 toplantılarını erteleyebiliyorlar. Bunu da yaşadık. Dolayısıyla ikili görüşmelerin ön plana çıktığı bir platformdan bahsediyoruz. Ama istenilen şey ne? Bütün liderlerin, ülkelerin bir araya gelip ortak bir karar alıp hareket edebilmesi. Ama o mümkün değil. Şimdi iki tarafı vardı bence bu toplantının Türkiye açısından. Birincisi Amerikan Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın görüşmesi. İkincisi de Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesiydi. İkisi de bizi etkiliyor. Neden etkiliyor? İşte Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının dünya ekonomisini getirdiği nokta bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin tamamını etkiliyor. Buna belki birazdan değiniriz ama bizi esas etkileyen konu Trump ile Erdoğan arasındaki görüşmeden ortaya çıkan ifadelerdi. Biliyorsunuz bir süreden bu yana bu S-400 konusu Türkiye-Amerikan ilişkilerinde önemli bir gündem başlığı ve bu S-400'lerin Türkiye tarafından alınmasının işte NATO müttefiki olarak veya Amerika'nın stratejik müttefiki olarak Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin endişelerini dile getirdiği bir hale dönüştü. Ama bir yandan da Türkiye'nin hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Başkan Trump çok net bir ifade kullandı. Türkiye'nin bir suçu yok. Türkiye Patriot'ları yani Amerikan ürünü, Amerikan'ın ürettiği hava savunma sistemlerini satın almak istedi. Ücreti karşılığında Obama yönetimi satmadı. İhtiyaçları da vardı. Bir sürü para ödeyip Rusya'dan almak zorunda kaldılar. Dolayısıyla haksızlık yapılıyor. Türkiye'ye adil davranılmıyor ifadesini kullandı. Bu aslında oldukça önemli bir ifadeydi. Çünkü Türkiye'nin zaten tezi buydu. Fakat bu tezi duyurmakta zorluk çekiyordu Türkiye. Ama bu Amerikan başkanının doğrudan ağzından bu tezin kabul edilmesi, dünyaya ilan edilmesi Türkiye'nin elini rahatlattı bu açıdan. Çünkü öyle ya da böyle tamam biz haklıyız bunu biliyoruz. Kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinden bunu da görüyoruz. Ama uluslararası kamuoyunda da bunun bir şekilde dile getirilmesi gerekiyordu. Ve açıkçası Trump bir Türk lobicisi gibi tam da Türkiye'nin istediği şeyleri söyledi. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Gerçekten bir Amerikan başkanını bu noktaya getirebilmek önemli bir başarı. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakereci kişiliğinin oldukça ön plana çıktığını gördük. Bu çok önemli bir başarı. Ha sonuçta S-400'ler üzerinden Türkiye'ye bir yaptırım olur olmaz onu bilmiyoruz. Çünkü her ne kadar Trump yaptırım konusunda yani olmayacağına yönelik ifadeler kullansa da sonuçta bu kongrenin kararı, Amerikan kongresinin kararı ve Amerikan kongresi bazen hiç de istenilmeyen hatta Amerikan Başkanı Trump'ın da kontrol edemeyeceği hareketler yapabiliyor. Umarım olmaz ama şu andaki atmosfer oldukça iyi. Yani Trump'ın en üst düzeyde Türkiye'ye yapılan haksızlığın, Türkiye'ye adil davranılmadığının altını çizmesi ve ardından da işte yaptırımlarla ilgili olmayacağına yönelik bir havanın oluşması Türkiye açısından önemli. Sonucunu izleyeceğiz. Hani kongre ne yapacak? Bakacağız. Trump'ın kongre üzerindeki etkisi tam kendisinin istediği gibi değil. Ama bu S-400 konusu biraz daha gündemi işgal edecek gibi. Diğer konu F-35. Orada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok net açıklaması var. Biraz önce Tarkan Hoca da söyledi. Biz bu programın ortağıyız. Yani bu bir üretim programı, bir savaş uçağı üretim programı F-35'ler. Biz bu programın ortağıyız. Yani üreticilerinden bir tanesiyiz. Parçalarını üretiyoruz. Yazılım tarafında varız, bakım tarafında varız. Hani buradan bizi nasıl çıkarabilecekler? Açıkçası o da çok muallak bir konu. Biliyorsunuz Trump da şey dedi yani çok karışık bir konu dedi. Hem S-400 hem F-35'in hakikaten karışık bir konu. Ama ben S-400'ler üzerinden kongreden bir atak olabileceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum ama F-35 konusunda sanki o kadar sert hareket edemeyecekler gibi bir durum var. Çünkü F-35 anlaşmasının detaylarını incelediğinizde şunu görüyorsunuz. Tarafların mutabakatı diyor. Yani ve Amerika dışında açıkçası bu konuda çok da sesini yükselten başka bir ülke yok. 9 ortaklı bir programda. Amerika biraz bunu biraz da iç siyaset malzemesi olarak kullanıyor. Bunu da kabul etmemiz lazım. G20'den çıkan Türkiye açısından sonuçlar bence bunlardı. Dolarda da bir gevşeme gördük. Yani 5.72'lere, 73'lere doğru hareket etti. Yaptırım olmayacağı havasının oluşması, Türkiye-Amerikan ilişkilerinde S-400'lerin işte hani üzerinde çalışılarak çözülecek ifadesinin kullanılması bayağı rahatlattı. Ben bu haftadan itibaren risk primlerinde de aşağı yönlü bir hareket bekliyorum ama tam net sonucu kongreye odaklanarak takip etmemiz lazım. Diğer konu Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşı. Çok uzun süredir beklenen bir görüşme vardı. Amerikan Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin görüşmesi çok uzun süredir bekleniyordu. Açıkçası ben burada çok pozitif olamayan taraftayım. Zira konu yani Amerika ile Çin arasında basit bir tarife konusu değil. Dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin batıdan doğuya doğru hareket etmesi, Çin'in kuşak ve yol projesini hızlandırması, Çin'in yaklaşık son 20 yıldan bu yana elde ettiği finans gücünü artık bir finans ihracatçısı haline gelerek önce komşu ülkelere, sonra bölge ülkelerine, daha sonra Afrika başta olmak üzere diğer kıtalara doğru aktarıyor olmasından Amerika Birleşik Devletleri rahatsız ve Amerika Birleşik Devletleri açıkçası Çin'i ekonomik anlamda, finansal anlamda en önemli rakip olarak görüyor ve onu durdurabilmek için pek çok şey yapıyor. Ticaret savaşları konusu, tarifeler konusu, ek gümrük vergileri konusu bunlardan sadece bir tanesi. Dolayısıyla her ne kadar hava olumlu gibi görünse de ritüellerle işte bu işler çözülüyor gibi mesajlar verilse de bence Amerika Birleşik Devletleri bu işten vazgeçmeyecek. Çünkü bu yavaş yavaş bu durum, yani Çin'in kuşak ve yol projesi üzerinden ortaya koyduğu vizyon ve onun sağladığı güç, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel gücünü zayıflatan bir yere doğru evrildi. Amerika Birleşik Devletleri bundan oldukça rahatsız. Bunu engellemek için de ne gerekiyorsa yapacak. Tarifeler, işte ek gümrük vergileri diyebileceğimiz şeyler bunlardan sadece bir tanesi. Buradan evet, hani bu iş çözülüyormuş gibi bir algı oluşabilir ama yaklaşık son 2 yıldır arada bir çözülüyormuş gibi bir algı oluşuyor. Sonra Trump bir bakıyorsunuz başka bir tweet atıyor veya bir tarife getiriyor. Konu başka bir yere gidiyor. Ben bu konunun öyle kolay kolay çözülecek bir konu olmadığını düşünüyorum. Bunun içerisinde Doğu Akdeniz var. Bunun içerisinde İran yaptırımları var. Bunun içerisinde Amerika'nın Orta Doğu politikası var. Orta Asya politikası var. Pasifik politikası var. Yani Çin'le ticaret görüşmeleri veya ticaret savaşlarını olumlu sonlandıracak bir lider. Çin'i en çok tehdit edebilecek ülkelerden birisi olan Kuzey Kore liderine, yani spontane gidiyor. Yani telefon açıyor, ben geliyorum diyor ve işte o silahsızlandırılmış bölgede görüşüyorlar. Planlı bir şey değil biliyorsunuz. Yani Amerika'nın Pasifik politikasının Çin üzerinde bir baskı oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu öyle kolay kolay çözülecek bir konu değil. Ama kısa vadede olumlu bir etkisi olacak piyasalar açısından. Onu göreceğiz. Bu işin çözülüyor gibi olmasının. Onu takip etmemiz lazım. Türkiye açısından da gelişmekte olan bir ekonomi olarak önemli bir başlık. Ama burada G20 konuşurken ve küresel sorunların çözümü açısından bir platform olduğunu iddia eden yapıdan bahsederken şunu söylememiz lazım. Mesela dünyayı çok yakından ilgilendiren, hatta Avrupa Birliği'ni özelde çok yakından ilgilendiren konulardan bir tanesi İran yaptırımları biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar Avrupa Birliği'ni çok etkiliyor. Çünkü İran hem Avrupa Birliği için çok önemli bir pazar, hem de Avrupa Birliği'nin ihtiyaç duyduğu enerjinin önemli bir kısmı İran'dan geliyor. Dolayısıyla İran'a yapılan her yaptırım Avrupa Birliği'ni negatif etkiliyor. G20'de bununla ilgili bir şey duydunuz mu hiç? Hani,
hayır.
Önemli hale gelecek bir cümle, önemli hale gelecek bir görüş var mı? Yok. Mülteciler konusu. Bakın bugün Suriyelilerin dünyanın, ağırlıklı Türkiye olmak üzere dünyanın geri kalanında oluşturduğu bir mülteci akını var. Ve onların ülke ekonomileri üzerinde yarattığı baskı var. Toplumsal, yani sosyolojik çıktıları var. Bu konuyla ilgili net bir ifade var mı? O da yok. Peki küresel terörizmle ilgili bir ifade var mı? Yani tamam, hani 43 maddelik sonuç bildirisinde bazı şeyler var ama hani net bir şey var mı? Yani bu iş, evet bu iş, evet 20 ülke oturmuş, işte 19 ülke, bir Avrupa Birliği, 20 tane büyük güç oturmuşlar, bu işi çözüyorlar diyebileceğimiz bir başlık var mı? Yok. Dolayısıyla hani G20'den çok büyük bir beklenti içerisine girmememiz lazım. Türkiye kendi açısından alacağını aldı. Yani bence çok başarılıydı Türkiye G20 toplantılarında. Bu açıdan baktığımızda yine başta söylediğim gibi birebir görüşmeler, yani ikili görüşmeler etkili hale gelmiş durumda G20'de ama bir grup ülkeleri toplantısı olarak çok net bir sonuç aldığımızı söylemek mümkün değil. Bir örnek vereyim. Geçen yılki zirveden bu yana, geçen yılki zirvenin önemli maddelerinden bir tanesi küresel ticaretin serbestleşmesi, adil olması. Bu sene de koydular onu. Korumacılıktan uzak durmaydı. Peki geçen seneki zirveden bugüne kadar korumacılık müdahalelerinin sayısının 2 kat arttığını söylersek, hani zirveden bir şey beklemiş olur muyuz? Gerçekten öyle olmuş. Korumacılık müdahalelerinin sayısı 2 kat artmış geçen seneki zirveden bu yana. Ülkelerin kendi ticaretlerine ilişkin aldığı kararlar %80 oranında diğer ülkelerin ticaretini olumsuz etkilemiş. Tarifeler ve sübvansiyonlar, yani ticareti önleyici tarifeler ve sübvansiyonların sayısındaki artış neredeyse 3 kat. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuzda, geçen sene de konuşulmuştu bunlar. Bunlar sorun olarak, çözülmesi gereken başlıklar olarak söylenmişti. Olmadı. Yani bugün 10 küsür bin korumacılık kararının yaklaşık 2000'i Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. 1100'ü, 1200'ü Almanya'ya ait. Hani serbest ticaret, hani korumacılıktan uzak durulması gerekiyordu. Şimdi bu açıdan baktığınızda bu platformdan çok büyük bir şey beklememek lazım. Ama Türkiye, dediğim gibi, hani o Türkiye alacağını bence çok fazlasıyla aldı. Çok önemliydi Erdoğan-Trump görüşmesi. Oradan çıkan Trump'ın yorumları çok kritikti. Ama Dediğim gibi hani bu platform biraz daha işlevsel hale getirilmesi için 2015'teki Antalya zirvesinde Türkiye'nin dönem başkanlığının yaptığı zirvede çok önemli bir önerisi vardı. Bir sekreterya oluşturulması, alınan kararların takip edilmesi ve alınan kararları uygulamayan ülkelere yaptırımların gündeme gelmesiydi. Erdoğan'ın ve Türkiye'nin çağrısıydı bu. O olmadığı sürece G20'den çok bir beklenti içerisinde olmamak gerekiyor.
Evet, bu tür zirvelerin sonuçlarının sonundaki o sonuç bildirgelerine yine de biraz temkinli yaklaşmakta fayda var
Evet.
diyoruz. Peki, çok
Ben
teşekkür
teşekkür
ediyoruz
ediyorum.
programımıza katıldığınız için. Polis Akademisi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz'in kıyı kesimiyle Ordu çevrelerinin bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığına gelince, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 27, İstanbul parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 34 ve Erzurum parçalı bulutlu 18 derece. Dünyadaki bazı merkezlerin hava durumu tahminleri de şöyle: Amsterdam parçalı bulutlu 22, Atina az bulutlu 31, Bağdat sıcak 42, Berlin parçalı bulutlu 28, Paris az bulutlu 26, Roma az bulutlu 29, Saraybosna sıcak 36, Kiev az bulutlu 34, Londra parçalı bulutlu 22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Lefkoşa sıcak 36, Madrid sıcak 38, Mekke sıcak 43, New York az bulutlu 27 ve Viyana sıcak 38 derece. Hava durumunu sunduk.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Özbekistan muhabiri Mehmet Can Polat hattımızda bizi bekliyor. Mehmet Can Polat, merhaba.
Merhaba, Taşkent'ten selamlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Taşkent'ten, Özbekistan'dan bize neler aktaracaksınız?
Evet, öncelikle Taşkent'te sıcaklık 41 derece, korkunç bir karasal iklim olduğunu söyleyebiliriz. Bütün dünya yanıyor ve Taşkent'te gerçekten çok sıcak. Evet, gündemi de hareketli, ağırlıklı olarak yatırımlar ve üretim üzerine Taşkent gündemi. Bakanlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Mirzayev. Bütün kabine üyelerinin hazır bulunduğu bir toplantıydı bu. 12 vilayette üretime başlandı Özbekistan'da. 12 vilayetteki üretimler masaya yatırıldı. Üretim yatırımlarla ilgili olarak bakanlıklar tek tek Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'e bir takım briefingler verdi. Yatırımlarla ilgili yaklaşık 7 milyar dolarlık bir yatırım var. 636 proje hayata geçirilmesi beklenen. Özbekistan'da 21 serbest, 150 küçük sanayi bölgesi bulunuyor. Bu bölgelerde yaklaşık 1700 işletme faaliyet gösteriyor diyebiliriz. 7 milyarlık yatırımın ardından ise yaklaşık 51 bin kişiye yeni bir istihdam alanının oluşması da bekleniyor. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Taşkent'te gezileri ve temasları vardı. Yatırımlarla ilgili yine prestij proje Taşkent'teki incelemelerde bulundu. Taşkent'teki de proje içerisinde AVM, eğlence merkezi, rezidans, kongre merkezlerinin olduğu bir proje bu. Burada yatırımcılarla bir araya geldi ve ardından İslam Medeniyet Merkezi'nin inşaatını geldi. Burada sembolik temel atma yaptı. Ve yine buranın İslam Medeniyeti'ne bilimsel ve ilmi çalışmalara önemli bir katkı sunacağını söyledi. Taşkent'te önemli bir toplantı da Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği bir toplantıydı bu. Sürdürülebilir enerji, yenilenebilir enerjiyle ilgili olarak bir toplantı yaptı bakan yardımcıları. iki önemli konu vardı. Bunlardan bir tanesi Türk yatırımcılardı. Türk yatırımcıların önün açıldığını ve Türk yatırımcıları Özbekistan'a beklediğini söyledi Bakan Yardımcısı Hocayev. Önemli bir değişiklik de Özbek nefs gazın içe bölünmesi. Yıl sonuna kadar Özbek nefs gaz, gaz ve petrol üretimi, gaz ve petrol üretim boru hatları artı gaz ve petrol dağıtım şirketleri adıyla üçe bölünecek. İşte bu değişiklikler basın mensuplarıyla paylaşıldı diyelim.
Mehmetcan Polat, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Özbekistan muhabiri Mehmetcan Polat hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, iyi sabahlar.
Sağ olunuz, teşekkür ediyoruz. Sizinle iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Şu günlerde dış gelişmeler, dış siyaset daha ön planda gazete manşetlerine baktığımızda da G20 zirvesi ve onun sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve ardından gazetecilere yaptığı açıklamalar ön planda. Ama bir yandan da Japonya'daki temasları devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ardından Çin'e geçecek, orada da temasları olacak. Genel olarak Japonya ziyaretini nasıl değerlendireceksiniz?
Ya bir defa G20 dünyanın en büyük zirveleri içinde yer alıyor. İşte dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkenin devlet başkanları, hükümet başkanları bu zirvede buluşuyorlar. İlginç temalar oluyor zirvelerin. Biliyorsunuz 2 yıl önce de Türkiye'de Antalya'da gerçekleşmişti bu zirve. Yani önemli bir zirve. Bu sadece gündemdeki konuların konuşulmasının dışında liderlerin kendi aralarında yaptıkları görüşmeler. Hı hı. Buradan ortaya çıkan sonuçlar da bu şeyi, zirveyi dünyanın vitrinine taşıyor. Bu son derece önemli. Böyle bakıldığı zaman zirve bizim açımızdan ve dünya açısından birkaç neticesi sonucu var. Bir defa bizim açımızdan özellikle G20 bu S-400 pardon sebebiyle Türkiye-Amerika arasında oluşmuş bu yüksek gerilim. Gerilimin bu zirvede gerçekleşecek Erdoğan-Trump zirvesiyle birlikte nereye akacağı, nasıl bir mecraya akacağı, sürecin nasıl bir yön alacağı konusundaki meraklar sebebiyle çok önemliydi bizim açımızdan bu zirvede Trump-Erdoğan görüşmesi. Dünya da öyle. Yani bir süredir özellikle Pentagon kaynaklarının yönlendirmeleriyle oluşmuş işte bir algı ve Türkiye üzerine oluşturulmuş bir baskı vardı. Yani NATO üyesi Türkiye bunu alamaz. Aldığı zaman NATO'dan çıkmaya kadar işin ucu gider. Önce S-35 bu T-35 programından çıkar, hı hı. Uçak programından çıkar, hı hı. Sonra yaptırımlar gelir vesaire vesaire. Bir sürü çıkış, değerlendirme vesaire söz konusuydu. Şimdi Türkiye kendi tezini anlatmakta zorluk çekiyordu. Anlatıyordu ama karşı tarafta bir duvar vardı adeta. Şimdi bu çok önemli bir sürpriz çıkış gerçekleşti bu zirve sonrasında Trump'tan. Adeta Türkiye kendi tezlerini birisine anlattırmak isteseydi Trump'ın anlattığı gibi anlatabilirdiniz. Dünyanın büyük ilgisi, dünya basınının büyük ilgisi karşısında birinci elden Türkiye Trump'ın üzerinden derdini anlatabilmiş oldu. Açıkça dedi ki bu mesele Obama yönetiminin yanlışları ve hataları sonucunda ortaya çıkmış bizim kucağımızda bulduğumuz bir sorundur. Çünkü Türkiye talep ettiği halde Patriotlar Türkiye'ye verilmedi. Türkiye'de kendi savunma sistemi açısından ihtiyaç duyduğu S-400'leri Ruslardan aldı. Yani sorun bu. ve Obama'nın sorunu. Ben bu konuda dedi Tayyip Erdoğan'ı haklı buluyorum dedi. Yani onun bir kabahati, bu işte suçu yok dedi. Haklı. Dolayısıyla bu kucağımızda bulduğumuz bir sorun dedi. Dolayısıyla haklı olduğu bir konuda yaptırım da nasıl olacak bilmiyorum anlamına gelen laflar söyledi. Dolayısıyla bu Türkiye açısından büyük bir başarı gerçekten. Kendi tezlerini en üst düzeyde Amerikan yönetiminin tepesindeki başkana kabul ettirmiş oldu. Ve bundan sonra Savunma Bakanlığı başta olmak üzere belki aşağıdaki Amerikan yetkilileri gene mukavemeti sürdürecekler. Hı hı. Ama Türkiye'nin yönetebileceği bir diplomasi zeminine iş kaymış durumda. Yani bundan sonra işler Türkiye açısından daha yönetilebilir ve daha kolay kriz düzeyinden diplomasiyle yürütülebilecek bir süreç yönetimine iş devredilmiş durumda. Türkiye açısından diğer avantaj tabii artık bunun arkasından yaptığı basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bizim açımızdan bitmiştir, yakın zamanda S-400 gelecek. Dolayısıyla bir iki ay içerisinde S-400'ler de geleceği için artık bu sorun Türkiye açısından bitmiş. Türkiye-Amerika arasında diplomatik bir dizi görüşme, teknik bir dizi görüşmeye işin evrildiği bir süreci takip edeceğiz. Bu yakın zamanda Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde ve Türk-Amerikan ilişkilerindeki büyük başarısı, en büyük başarısı olarak görmek gerekiyor. Çünkü bu konuda yani iki hadisenin altını çizmek gerekiyor. Büyük baskıya tahammül eden, dayanan bir Türkiye, onu taşıyan iki, tezlerini karşı tarafa kabul ettiren Türkiye. Yani o bakımdan Erdoğan'ın büyük siyasi başarısı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na yazılması gereken bir şey. Bir netice, bir sonuç, bir pozitif netice olarak görmek gerekiyor. Bu bakımdan Türk-Amerikan ilişkilerinde tabii S-400 başta olmak üzere karşı karşıya kalan bir sürü sorun çözülmedi. Hiç kuşku yok ki Japonya'da, ama Türkiye'nin çözebileceği, yönetebileceği bir zeminde, bir kriz yönetimi mantığı içerisinde sorunu diplomatik olarak yönetmesi gerekiyor Türkiye'nin. Bunu başarıyla götüreceğini düşünüyorum. Çünkü Doğu Akdeniz meselesi olmak üzere, işte bu tampon bölgeyle ilgili gelişmeler olmak üzere bir sürü konu Amerika ile görüşülmeyi ve çözülmeyi bekleyen bir dizi sorunu içinde barındırıyor. Bu tarafı önemli. Uluslararası planda biliyorsunuz Trump da bir sürü liderle görüştü. İki görüşme öne çıktı burada. Bir Putin'le görüşmesi. Bu görüşme sonucunda bir süredir olağanüstü gergin seyreden bildiğimiz diplomatik atakların vesaire söz konusu olduğu bir süreç yaşanıyor Amerika ile Rusya arasında. Bir tiyatral bir boyut kazandı. İşte gazeteciler önünde müdahale edecek misiniz yeniden Amerikan siyasetine falan edeceksiniz, etmeyeceksiniz. Putin'le diyaloglar söz konusuydu. Bir zaten Trump'ın olduğu her yerde artık tiyatral bir sahne var. Yani onu alıştık artık, biliyoruz. Erdoğan'la görüşme sonunda yaptığı basın toplantısında da o hoş tiyatral sahneler vardı. İşte orada vurgu ilginçti. Son dakika Trump Türkiye'yi seviyor. Böyle bir etiketle konuya girdi. Evet. Ondan sonra ilginçti bu gerçekten. Yani dolayısıyla Trump'ın olduğu yerde bir sahicilik ve spontanlık var. Diplomasi biraz geri plana atılıyor. İşte çıplak bir dil var. Pek çok çevreyi şiddetle kızdıran, ya zaman zaman nobran bulunan bir dil. Dolayısıyla biraz Putin Trump zirvesinde de böyle bir şey oldu. Diğer tarafta sürprizdi. Kuzey Kore ziyareti sürprizdi. İşte Kuzey Kore topraklarına santimlerle de izah edilse ayak basan ilk Amerikan başkanı oldu.
Bir 15-20 adım yürüdü o tarafa doğru, değil mi?
Böyle bir taraf oldu. Bu sürprizdi gerçekten. Fakat bu şeyin G20'deki Trump'ın çıkışları fotoğrafıyla ve görüşmelerinde uluslararası kamuoyuyla paylaştığı konularla oluşturduğu dille Amerikan iç siyaseti ve yaklaşan seçimler arasında direkt bir bağlantı kuruluyor. Şeyde bu nevi yorumlarla uluslararası basında yer alıyor. İşte Trump Obama'yı hedef aldı. Demokratları hedef aldı. Siz beceremediniz. Bakın ben beceriyorum. Bir de sizin beceremeyip içine ettiğiniz şeyleri, sorunları düzeltmeye çalışıyorum. İçinden çıkmaya çalışıyorum. Filan. Yani böyle bir fotoğraf vermeye çalışıyor. Deniliyor. İşte dolayısıyla Amerika iç siyaseti de fokurdamaya başladı işte. Evet. Geçen hafta önemli bir şey oldu. Demokratlar başkanlarını seçmek için bir dizi süreç yaşayacaklar şimdi. Başkan adaylarını seçmek için. Dolayısıyla orada işlerin çok çetin geçeceği Trump açısından muhakkak. Yani çok çetin rakipler var.
Yani ondan G20'de sonra, verilen mesajlar biraz da
Amerikan iç siyasetiyle ilgili yönelik olarak değerlendiriliyor, görülüyor. Tabii Çin ile ilişkiler son derece de önemli. Burada taktik bazı geri adımlar atılabileceğine dair sinyaller var.
Biraz önce Mehmet Levent Yılmaz, ben o kadar olumlu değilim Amerika-Çin görüşmelerinden olumlu sonuçlar çıkacağı konusunda dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sanki ticaret savaşları bitmiş, ben yeniden görüşülmüş gibi.
Aşağı yukarı dünya Trump'ı çözdü. Yani çünkü Trump çözülmeyecek bir adam da değil. Sahici bir adam olduğu için çözülmesi kolay. Şimdi mesela bir saatten sonra Trump'ın çıkışları çalışmayabilir. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Mesela işte Amerikan tarihinin en sert ve şahin başkanlarından birisi. Ne diyor? Herkesi tehdit ediyor Çin başta. Sonuç, yani tehdit edip de savaş yaptığı bir ülke var mı? Yok. Yani hatta İran meselesine de böyle bakan bir sürü uluslararası gözlemci var. Yani İran'a baskı kuruyor. Sonuç neyse, hedefi neyse onu alacak ve çekilecek. Savaş mavaş olmayacak diyorlar.
Evet.
Yani dolayısıyla savaş tehdidiyle, şahin politikalarıyla baskı kurup Amerikan savunma sanayini çıldırtan, yani acayip bir ekonomik performans yaptıran, hı hı, ondan sonra uluslararası ekonomik zeminde oynayan, doları sürekli güçlendiren ve içeride Amerikan ekonomisini bu vergiler vesaire sebebiyle canlandıran bir fotoğraf var.
Evet.
Yani dolayısıyla şimdiye kadar tehdit çalışıyor, oradan bir netice alıyor. İki, bu tehdit en az masrafla yapılıyor. Yani savaş sonunda savaşa gitmediği için netice alınıyor. Ama dünya bunu çözmüş durumda. Yani bu tehditlerin, bu İran meselesi de kof çıkarsa tırnak içinde, yani diyecekler ki tamam, bu tehdit mehdit sadece tehdit. Netice alınınca,
inandırıcılığını tabii, yitirmez mi?
Dünyanın en, tabii ki sorun o. Yani en tehlikeli lideri en şahane insan haline gelebiliyor.
Evet.
Sonuçlar alındığı andan itibaren. Kuzey Kore örneği buna en iyi örnek. Yani dolayısıyla Amerikan başkanı artık çözülmüş durumda. Yani ne yapabilir? Yani kolay kolay bütün şahin politikalar bir savaşa çıkmıyor. Vesaire. Bunun da Amerikan iç kamuoyunda ekonomi, Amerikan ekonomisindeki düzelmeleri falan dikkate alındığında şeyin, yani Trump'ın seçime dönük şansını artırmakta olduğu yönünde bazı önemli yorumlara sebep oluyor. İçeride bir düzelme havası,
evet,
var. Bu son derece de önemli. Genellikle bu gerilim maliyetlerini de müttefiklerine ödetmekte çok mahir. Yani İran'la bir gerilim olacaksa onu Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne falan ödetiyor. Başkalarına olacaksa başka sponsorlar buluyor tırnak içinde. Yani dolayısıyla ilginç olaylarla karşı karşıyayız. Amerikan siyasetinin Trump dönemindeki şeyleri, evet, kullanılan araçları dikkate alındığında ilginç bir dönem yaşıyoruz. Bu şey içinde, ne derler, fotoğraf içinde bir G20 daha tamamlandı. Fakat arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Japonya'da yaptığı temaslar, görüşmeler son derece de önemli. Çünkü Japonya dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip. Türkiye her ne kadar 10 bin kilometre civarında bir mesafede olsa bile önemli bir ülke. Japonya-Türkiye ilişkileri normal yönde seyrediyor. Pek fazla iki ülke arasında sorun yok. Fakat çeşitli sebeplerle ekonomik performans karşılıklı olarak güçlendirilemiyor. Yani bu görüşmelerle falan bir ivme alabilir Türk-Japon ilişkilerindeki ekonomik performans. Onun için bazı temaslar kuruldu. Şimdi diğer tarafta artık Japonya'da özellikle bu FETÖ'yle mücadele konusunda ki mukavemeti artırmak için bir takım çıkışlar yaptı, görüşmeler yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Oradaki Türklerle görüşmeler yürüttü. Birkaç üniversitede şeyler oldu, faaliyetleri oldu. Sivil toplum örgütleriyle falan diyaloglar. Şimdi ardından Çin ziyareti olacak şimdi.
Evet.
Bence Japonya ziyaretinden çok daha önemli bir ziyaret bu Çin ziyareti.
Neden böyle söylediniz?
Yani çünkü yani bu Türkiye-Çin arasındaki ilişkiler biliyorsunuz Türkiye aleyhine muazzam bir dış ticaret dengesizliği var. Önemli bir ticaret partneri Çin Türkiye'nin. Bu kuşak yol projesi sebebiyle Türkiye çok stratejik ve önemli bir konumda. Türkiye-Çin ilişkilerinin bu ticari dengesizliği değiştirmek, zaten dünyada var olan Çin yatırımlarından Türkiye'nin de yeteri kadar pay almasını temin etmeye dönük çabalar söz konusu. Diğer tarafta özellikle Suriye'de, Irak'ta, kriz alanlarında gördüğümüz gibi Batı sistemi üzerinden Türkiye'ye yapılan büyük baskılar Türkiye tarafından özellikle Avrasya ekseninde Rusya-Çin ekseninde bir diyalogla dengelenmeye çalıştı hep. O bakımdan Çin ve Rusya ile ilişkiler Türkiye açısından önemli. Yani dolayısıyla bu ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor. Çin'in Türkiye'ye dönük bazı talepleri var. Bir de tabii bu Sincan Uygur özerk bölgesinde yaşanan belli sorunlar var. Uygurların yaşadığı sorunlar. İşte toplama kamplarında toplandıkları, ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldıklarına dönük çok ciddi bir uluslararası toplumun hassasiyeti var. Yani dolayısıyla muhtemelen bunlar da bir düzeyde paylaşılacaktır. Bu önemli. Yani bu sorunun çözümüne Türkiye nasıl bir katkıda bulunabilir, nasıl olabilir bunu konuşacaklar. Tabii Çin halen daha bu konuda çok hassas ve buradaki terörist faaliyetler, örgütlenmeler sebebiyle bütün bunların bir kısmını yaptığına dair iddialara sahip vesaire. Uzun bir hikaye bu anlayacağınız. İşte Türkiye sınırlarında Suriye'de El-Kaide bağlantılı bir Uygurların ağırlıklı olduğu bir örgüt ve parti sebebiyle Türkiye'ye dönük hassasiyetlerini ve şeylerini, taleplerini iletiyor Çin vesaire. Dolayısıyla bütün bunlar konuşulacaktır ama ağırlıklı olarak Çin'le konuşulacak meselenin ekonomiyle ilgili meseleler olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu da Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik koşullar dikkate alındığında son derecede önemli Çin yatırımlarının Türkiye'ye çekilmesi. Çünkü bu birkaç sebeple önemli. Yani özellikle Batı yatırımlarının Türkiye üzerine oluşturduğu tek taraflı blokajı dengeleyebilmek. Çok taraflı siyaset ve ilişkiler yoluyla Türkiye'nin hem çok yatırım alıp hem de uluslararası toplum nezdindeki denklemde daha bağımsız duran bir ülke olarak pozisyonu tahkim etmenin yollarından birisi içerideki uluslararası yatırımları çeşitlendirerek bunu sağlamaktan başka Türkiye'nin yolu yok. Doğru yol zaten bu. Türkiye bunu başarmaya çalışıyor uzun zamandan beri. Muhtemelen tabii Çin yatırımları, Çin-Türkiye ilişkileri bu Türkiye'nin arzu ettiği ve inşa ettiği pozisyonunu tahkim etmeye büyük katkı yapacak. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı'nın Çin ziyaretinin önemli olduğunu, sonuçlarının önemli olacağına dair sinyaller var. Tabii daha önce Çin Devlet Başkanı'yla bir iki görüşmesi olmuştu zaten. Bazı ön görüşmeler yapılmıştı. Bakalım inşallah bir arzumuz Çin-Türkiye ilişkilerinin yakınlaşması, Uygur sorununun çözülmesi barışçı yollarla, Türkiye'nin bir katkı yapması gerekiyorsa bu katkıyı yapabileceği bir ortamın tesis edilmesi önemli. Çünkü Çin de bu yollarla, bu araçlarla Batı sistemi tarafından sıkıştırılan bir ülke. Yani Çinlerin gerekli sağduyu bu konuda göstererek meselenin içinden çıkılmasına katkıda bulunacaklarını ümit edelim.
Peki, evet, o ziyareti olduğu sürece ve sonrasında yeniden değerlendiririz ama şimdi G20 Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Orada bölgemize yönelik açıklamaları önemliydi. Bir kere İsrail-Filistin sorununa yönelik açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanan 100 yılın planı adıyla lanse edilen bir plan var. Bu planın Filistin'in aleyhine bir plan olduğu değerlendiriliyor, söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmeleri de o yöndeydi. Bu planı, sonuçlarını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Ya plan bir kere tabii yani bir ürünün kendisi kadar servis edilmesi, ambalajı, takdimi de kendisi kadar önemli. Zaten o bakımdan damat Kushner'in önderliğinde İsrail ile birlikte oluşturulmuş bir planın takdim biçimi zaten yeteri kadar endişeyi uyandırıyordu. Fakat içerik de Filistin açısından ve İslam dünyası açısından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir içerik oluşturması bakımından plan çok büyük tepki gördü. Her ne kadar bu Amerika-İsrail çizgisindeki ittifakın yeni müttefikleri oraya gelmiş olsalar bile Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn'de olduğu vesaire toplantı. Yani bütün bunlar sembolik düzeyde, hükümetler düzeyinde bir katılım olsa bile halklar düzeyinde ve geri kalan ülkeler düzeyinde büyük bir tepkiye sebep oldu. Türkiye bunu en başta gösteren ülkelerden birisi. Yani dolayısıyla çok sıkıntılı bir durum. Önümüzdeki dönem Suudi Arabistan İslam İşbirliği Örgütü'nün yeni dönemdeki başkanı olacak. Bu dönem nelere sahne olacak aslında bu bağlamda da merak ediyoruz. Fakat İslam ülkelerinde sokak, sivil toplum örgütleri falan çok şiddetli tepki gösterdi bu hadiseye. Yani dolayısıyla yani plan bir boyutuyla daha doğmadan öldü denilebilir. Ama bir boyutuyla bakıldığında güçlülerin planı tahkim edilerek ayakta tutulmaya çalışılabilir. İşte bu sıtmayı gösterip, ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye dayalı bir strateji içinde barındırıyor olabilir.
Evet.
Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Fakat Filistin tarafından da çok şiddetli tepki gördüm o plan. Bir sürü olaylara ve tepkilere sahne oldu. Gerek Gazze gerek Batı Şeria bakımından. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı da çok büyük bir tepki gösterdi. Meseleye bunun kabul edilemeyeceğine dair. Yani bu zor bir plan. Yani öyle hayata geçirilmesi kolay bir plan değil. Çünkü bu açıkça bir zaten bu sorun, bu konuda Amerika'nın hakemliği boyutunda düşünüldüğünde artık o çok geçilmiş durumda. Yani açıkça İsrail'in yanında tutum alması, hele hele bu Golan Tepeleri falan vesaire konusunda, Kudüs konusundaki tutumuyla birlikte artık Amerika bu Filistin sorununun çözümünde bir anahtar rol oynayabilir mi sorusuna kafadan çok zor, hatta imkansız diyebiliriz. Yani bu şey içerisinde, fotoğraf içerisinde. Yani dolayısıyla Kuşner'in liderliğini yaptığı bir planı bu koşullarda kabul ettirmek öyle kolay değil. Ama bir plan atılmış oldu. Bir çözüm planı atılmış oldu. Ben çok fazla sonuç getirmeyeceğini düşünüyorum. Sadece İsrail ve Amerika tarafına şöyle bir imkan sunabilir bu plan. Bak görüyor musunuz? Yani iyi niyetli, çözüme dönük bir adım attı İsrail ve Amerika. Ama karşı taraf iyi niyetli değil, çözüm istemiyor. Oysa çözüm dediğiniz şey Filistin'in yok edilmesi. Yani önerilen şey Filistin'in yok edilmesi.
Evet.
O bakımdan ben bu şeyde, eksende bu sıkıntıların, sorunların devam edeceğini, bu çözüm denilen şeyin de kolay kolay hiçbir İslam ülkesi tarafından savunulamayacağını düşünüyorum. Yani şimdi evet o toplantılara katıldı Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire. Yani ne diyecek onlar çıkıp? Yani savunabilecekler mi? Yani zımni olarak savunuyor görünüyorlar oraya katılarak. Ama çıkıp bunu kabul edelim demek öyle
kolay değil, kolay diyorsunuz. Değil. Peki bakalım gelişmeler neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.